Ayrım 15, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 161. Schofield'den sonra kendine gelmeye başladığında bütün vücudunu saran sızı hala devam ediyordu. Holde ne kadar zamandır yatıyordu? Yavaş yavaş doğrulup saatine baktı. Hemen hemen 15 dakikadır baygındı. Darbeyi yemeden önce yere doğru atılmamış olsa baygınlığının çok daha fazla süreceğinden emindi. Peki ama neden yalnızdı? Ona vuran kişi neredeydi? Anlamsızdı bu. Yakalanmış sonra da tek başına bırakılmıştı. Sonra boğuk bir feryat duydu. Şaşkın şaşkın sesin geldiği yana döndü. Sonra şaşkınlığı geçti. Hedef kendisi değildi, oydu. Antonia, izi bulunan Antonia'ydı. Schofield ayağa kalktı, sahanlığın parmaklığına dayanıp çevresine bakındı. Browning'i yoktu, başka silahı da. Ama başka bir şey vardı, kendine gelmişti. Schofield ses etmeden odanın kapısına yaklaşıp kulağını tahtaya dayadı. Şimdi acı dolu ses daha belirgindi. Güçlü bir el sesi boğmaya çalışıyordu. İtalyanca söylenen sözcükler de vardı. Orospu, domuz, 900.000 lira, en çok 2-3 hafta, adamlarımızı yolladık, orada değildin, o da yoktu, malı getiren seni görmemiş bile. Yalancı orospu, neredeydin? Ne yaptın? Hain! Bunları keskin bir çığlık izledi. İçeride neler oluyordu? Schofield kapıyı yumruklayarak bağırmaya başladı. Dur, bırak, ne oluyor orada? Şimdi aşağı inip polis çağıracağım. Sonra koşuyormuş gibi ayaklarını yere vurdu. İçeride bir sessizlik oldu. Schofield sırtını duvara dayayıp bekledi. İçeriden tokat sesleri, acı dolu bir inleme geldi. Kapıya bir şeyin çarpması duyuldu, bir vücut. Antonia'nın vücudu kapıya fırlatılmıştı. Sonra kapı ardına kadar açıldı, adam dışarı fırladı. Silahlı eli öne doğru uzanmıştı. Schofield yıldırım gibi sağ elini silahlı ele indirdi. Sol ayağını da adamın hayalarına doğru sallamıştı. Adam acıyla yüzünü buruşturdu, sonra yere düştü. Schofield adamı boğazından yakalayıp başını duvara çarptı. Sonra onu karşısında dimdik tutarak yumruklarını adamın göğüs kafesinin altına balyoz darbeleri gibi indirdi. Çevirip sırtına bir tekme attı. Adam odanın kapısından içeri baygın bir halde düştü. Schofield dönüp Antonia'ya koştu. Schofield şimdi kendine hakim olmaktan vazgeçmişti. Midesi bulanıyordu. Antonia'nın yüzü gözü kan içindeydi. Sol gözünün köşesine o kadar çok vurulmuştu ki deri yarılmıştı. Süveter yırtılıp çıkarılmış, beyaz bluz paramparça edilmiş, sütyenin bir askısı kopmuştu. Schofield'ı tiksintiyle, nefretle irkilten şey de Antonia'nın vücudunun haliydi. Kasıklarından sağ göğsünün ucuna kadar küçük, daire biçiminde sigara yanıkları vardı. Bunları yapan adam bir sadistti, sapık zevklerini acımasızca uygulamıştı. Schofield bunun intikamını alacağını biliyordu. Antonia inledi. Başını iki yana sallayarak canının yakılmaması için yakardı. Schofield onu yerden alıp yatağa yatırdı. Kızı şefkatle kendine çekti. Tamam, bitti. Artık sana dokunamaz. Antonia'nın gözyaşları Schofield'ın yüzüne değiyordu. Kız birden ona sıkıca sarıldı. Vücudu tir tir titriyordu. Viale Regina'da bir doktor vardı. Antonia'yı doktora götürebilmek için onu sakinleştirmek gerekiyordu. Yerdeki baygın adamdan kurtulmak zor değildi. Kentin bir yerindeki bir telefon kulübesinden polise telefon eder, onların pansiyona gitmelerini, odadaki adamı bulmalarını sağlardı. Adamın üzerine bir de yazı bırakırdı. Kızıl Tugaylar. 19. Kısım. Doktor muayene odasının kapısını kapatıp İngilizce konuştu. Londra'da öğrenim görmüş, sonra gizli servise girmişti. Schofield onu konsolosluk harekatını ilgilendiren bir operasyon sırasında tanımıştı. Doktor güvenilir bir kişiydi, Schofield onu severdi. Hastamız baygın, karım yanında, birkaç dakika sonra kendine gelir.
Durumu nasıl?
Acı çekiyor ama uzun sürmez. Lokal anestezi etkisini de yapan bir yağla yanıkları tedavi ettim.
Doktor bir sigara yaktı, konuşmasını bitirmemişti.
Yüzündeki yaralara buz torbası konacak. Şişler bir gece içinde iner. Kesikler dikiş istemiyor.
Schofield rahatlayarak demek iyi dedi.
Hayır, iyi değil Schofield. Tıp yönünden vücutça sağlam, biraz makyaj ve siyah güneş gözlükleriyle yarın öğlen ayağa kalkıp dolaşabilir.
Peki ne demek istedin?
Onu ne kadar tanıyorsun?
Pek az, onu birkaç gün önce buldum. Nerede bulduğum önemli...
Bunu bilmek de istemiyorum diye doktor onun sözünü kesti. Yalnızca böyle bir şey onun başına ilk kez gelmemiş. Vücudunda bunu gösteren izler var.
Aman tanrım, nasıl izler?
Çeşitli dayak ve yakma sonucu oluşan yara izleri var. Hepsi de küçük ama en acı verecek biçimde uygulanmış.
Yeni mi?
Son bir yıl içinde olduklarını sanıyorum.
Başka?
İnsanlar şiddetli bir ruhsal sarsıntı geçirdiklerinde konuşurlar. Bence kızcağızın düzenli bir biçimde işkence altında tutup ruhsal yönden çökertmeye çalışmışlar.
Kızıltugaylar bu konuda ustadırlar.
Ne?
Unut bunu.
Unuttum bile. Kızın o güzel kafası karma karışık.
Ama kızıltugaylardan kaçtı.
Harika.
Doktor, eğer bir yardıma ihtiyacı olursa sana gelmesini istiyorum onun.
Benim yardımlarım yalnızca tıpla ilgilidir, biliyorsun.
Biliyorum ama onun kimsesi yok. Romalı değil, sana gelebilir mi?
Doktor başını olumlu anlamda salladı. Ona bir doktora ve dosta gereksinme duyarsa bana gelmesini söyle.
Çok teşekkür ederim. Eğer bir sakıncası yoksa şimdi onun yanına gitmek istiyorum.
Git git, karımı da buraya yolla.
Schofield Antonia'nın yanağına dokundu. Hala yatakta yatıyordu. Yanağına dokunulmasıyla başını çevirip inledi. Şimdi her şey anlaşılıyordu. Schofield onun kendisiyle dış dünya arasında neden bir duvar çekmeye çalıştığını biliyordu artık. Antonia gözlerini korkuyla kırpıştırarak açtı. Sonra Schofield'ı tanır gibi oldu. Grazie diye fısıldadı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Schofield ona doğru eğilerek her şeyi biliyorum dedi. %90'ını. Doktor sana ne yaptıklarını anlattı. Şimdi bana gerisini anlat. Marsilya'da ne oldu?
Antonia'nın gözleri yaşlarla doldu. Yeniden titremeye başladı.
Hayır, bunu bana sorma, hayır.
Lütfen, bilmeliyim. Artık sana dokunamazlar, asla.
Ne yaptıklarını gördün. Ah, çektiğim ıstırap.
Bitti artık, seni anlıyorum, dünyadan kaçmak istemeni de. Ama yapamazsın, onları durdurmamız için bize yardım et. Sana yapmadıkları kalmadı Antonia, bunun cezasını çekmeliler.
Schofield ne olduğundan emin değildi ama Antonia'ya değer verdiği, onun için kaygı duyduğu gözlerinden okunuyordu.
Antonia bunu gördü, ağlamayı bıraktı. Şimdi gözlerini öfke doldurmaya başlamıştı. Öyküsünün geri kalan bölümünü anlattı.
Ben bir kuryeydim, daha doğrusu uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişinin orospusu. Gerektiğinde erkeklerle, kadınlarla yatmak zorundaydım.
Antonia yüzünü buruşturdu.
Kurye için yanındaki kadın önemlidir, onun için çalışır hep. Gözünü açık tutup tuzağa düşmemesini sağlar. Beni bunun için eğitip yetiştirdiler. Kiminle çalışacağım seçildi. Herif bana sahip olmak için sabırsızlanıyordu. Çünkü ben en güçlünün sevgilisi olmuştum. Bu ona bir değer kazandırıyordu. Pis ağızlı bir hayvandı o. Önce La Spezia'ya, oradan Marsilya'ya gidip uyuşturucu madde kaçakçısıyla temasa geçecektik. Bense beklediğim, aylardan beri planladığım anın geldiğini biliyordum, sabırlıydım. Gemide adam bekleyemezdi. Bizi ambara koymuşlardı. Geminin kalkmasına bir saat vardı. Adam üzerime atılmak için yerinde duramıyordu. Zaten o harekete geçmese ben onu tahrik etmek için harekete geçecektim. İşimi gemi hareket etmeden önce bitirmeliydim. Denize açıldığımız anda işim bitik demekti. Kendi kendime söz vermiştim. Gece kendimi denize atacak, intihar edecektim. Ama buna fırsat kalmadı. Domuz mantomu çekip bluzumu yırttı, etekliğimi de. Beni karşısında çırılçıplak bıraktı. Kendisi de soyundu. Sonra saçlarımdan tutup beni önünde diz çöktürdü. Başımı kendine doğru çekti. Midem bulanıyordu. Çıldıracak gibiydim. Ama zamanın geldiğini de biliyordum. Bu yüzden gözlerimi kapatıp istenileni yaptım. Kafamda Porto Vecchio'nun güzelim tepelerini canlandırıyordum. Büyük annemin yaşadığı, hayatımın geri kalan bölümünü geçireceğim yerlerdeydim. Sonra adam kendini üzerimden attı. Herifin istediği sözcükleri söyleyerek ip yığınının bulunduğu yere doğru süründüm. Beklediğim an gelmişti. Bir bıçak, taşa sürerek bilediğim bir bıçağı getirip ip yığınının içine saklamıştım. Elim bıçağın sapına değdiğinde yine Porto Vecchio'nun güzel dağlarını düşündüm. Sonra orospu çocuğu üzerimde çırılçıplak yatarken bıçağı alıp herifin sırtına sapladım. Bağırdım, kalkmaya çalıştı ama yarası derindi. Bıçağı çekip çekip yeniden sapladım, duramıyordum.
Sonunda her şeyi anlatmıştı Antonia, şimdi ağlıyordu. Schofield ona sarılıp saçlarını okşadı, konuşmuyordu. Çünkü Antonia'nın ıstırabını hiçbir sözcük gideremezdi. Sonra büyük bir irade gücüyle sustu.
Schofield, bunu yapmalıydın dedi, başka çaren yoktu, anlıyor musun Antonia?
Evet.
O adam yaşamaya layık değildi, biliyorsun.
Evet.
Bunu kabul etmelisin Antonia, bir savaş veriyoruz, öldürdün. Çünkü öldürmesen o seni öldürecekti.
Antonia derin bir soluk aldı. Bakışları Schofield'un yüzünde dolaşıyordu.
Garip bir insansın dedi. Söylenmesi gereken şeyleri söylüyorsun ama bundan hiç hoşlanmıyor gibisin.
Hoşlanmıyorum. Kişiliğimden hoşnut değilim. Bu hayatı ben seçmedim. Toprağın derinliklerindeki bir tüneldeyim, dışarı çıkamıyorum. Doğru sözcükleri söylemek insana rahatlık veriyor. Aklımı kaçırmamak için benim de böyle sözlere gereksinmem var.
Schofield kızın avucunda tuttu, elini sıktı. Sonra ne oldu?
Sonrası kolay oldu. O domuzun elbiselerini giyip kendiminkileri ceketin cebine tıktım, güverteye çıktım. Gökyüzü karanlıktı. Liman işçileri mal yüklüyorlardı, aralarına katıldım. Her şey yolunda gitti. Toprağa ayağımı basıncaya dek.
Neden?
O anda haykırmak istedim. İskelede artık özgürüm diye bağırarak hoplayıp sıçramak istiyordum. Adamın cebinde bol para vardı. Beni Cenova'ya götürecek kadar bir para. Cenova'da kendime elbise satın alıp bir uçakla Korsika'ya geçtim. Ertesi gün öğle vakti Bastia'daydım ve de Porto Vecchio'ya gittim. Özgürdüm artık. Kurtulmuştum.
Pek değil. Şimdi başka bir hapishaneye girmiştin Antonia. O tepeler senin hücrendi.
Antonia bakışlarını ondan kaçırarak, ''Orada hayatımın sonuna dek mutlu olabilirdim.'' dedi. ''Çocukluğumdan beri dağları ve vadiyi çok severim.''
''Asla geri dönmeye çalışma Antonia.''
''Ama o adamlar yaptıklarının cezasını çekmeliler. Bunu sen de kabullenmiştin.''
''Evet ama bunu bırak da bir başkası yapsın. Sen o dağlara adımını attığın an canına okurlar.'' Antonia, şimdi bana uyuşturucu madde kaçakçılarının kızıl tugaylarla nasıl çalıştıklarını anlat.
Schofield bu konuda eksik bir şeylerin olduğunu seziyordu. Parmağını bir şeye basacak gibiydi ama olmuyordu.
Kızıl tugaylar uyuşturucu madde kaçakçılığından büyük bir gelir sağlıyorlar. Başlıca gelir kaynakları bu.
Peki bu iş nasıl başladı, ne zaman?
Birkaç yıl önce tugaylar genişleyip yayılmaya başladıklarında...
Kendiliğinden başlamadı ya, nasıl oldu?
Ben yalnızca duyduklarımı anlatabilirim. Liderlere biri gelmiş, o sırada liderlerin çoğu hapisteydi. Cezaları bitip çıktıklarında kendisini görmelerini söylemiş. Onlara hırsızlık ve kaçırma olaylarından elde ettikleri kazançtan daha fazlasını sağlayacağını anlatmış.
Peki o adamı bir daha gören olmuş mu?
İkinci buluşmadan sonra onu bir daha gören olmamış. İşe başkaları karışmış.
Çok güzel. Tam Matarese'ye göre bir çalışma biçimi.
Kime?
Matarese'ye göre. Antonia, uyuşturucu madde kaçakçılığında çalışan ciddi kişiler, tugaylar gibi manyaklara dokunmazlar. Aslında bu iş daha başka bir amacı perdeliyor. Matarese'nin silahları cinayetleri finanse etmesini sağlıyor. İtalya'da Kızıl Tugaylar, Almanya'da Baader-Meinhof, Lübnan'da Filistin Kurtuluş Örgütü, benim ülkemde Ku Klux Klan. Matarese'nin istediklerini yerine getiriyor. Bankaları, fabrikaları, elçilikleri bombalıyor, dünya çapında terör yaratmaya çalışıyorlar. Hepsi de Matarese'nin piyonları. Ne kadar beslenirlerse o denli yayılıyor, yayıldıkça da yaptıkları zararlar çoğalıyor. Bana inanıyorsun değil mi Antonia? Schofield yine onun elini sıktı.
Evet, şimdi her şeyi anlıyorum. Kızıl Tugaylar örgütünün bir elemanı olarak ben bunun nasıl çalıştığına tanık oldum. Bir piyon olduğumu anlıyordum, seziyordum. Ama bu işin nasıl yapıldığını bilmiyordum.
Artık biliyorsun Antonia, biz profesyonel ajanlarız. Yasalarımız, kurallarımız vardır. Hepsini de kendimiz koyduk bunların. Sert, acımasız kurallar. Ama ne zaman, nerede durulması gerektiğini biliriz. İki taraf da bilir. Oysa bunlar vahşi birer hayvan. Nerede, ne zaman duracaklarını bilmedikleri gibi onları besleyenler de bunu öğrenmelerini istemiyorlar. Kendi kendini aldatma. Bunlar hükümetleri felce uğratacak güçteler.
Schofield birden sustu. Sözcüklerin anlamına varmıştı şimdi. Söylemişti. Tek bir cümleyle her şeyi anlatmıştı. Hem de en açık biçimde. Onlar hükümetleri felce uğratacak güçteler.
Schofield yatakta yatan kadının iri gözlerine baktı. Bak Antonia, bana yardım etmeni istiyordum ama fikrimi değiştirdim. Sen yeterince çekmişsin. Yararlanabileceğim başkaları var, onları bulurum.
Antonia dirseklerini yatağa dayayarak doğruldu. Anlıyorum, artık bana gerek yok değil mi?
Evet, seni gizlenebileceğim bir yere yollayacağım Antonia. Sana birkaç mektup yazıp veririm. Onları söyleyeceğim adreslerdeki kişilere götürürsün. İstediğin özgür hayatı yaşarsın. Hatta bir dağda terk edip geldiğin kadar güzel bir vadi bile bulabilirsin. Gideceğin yerde esir hayatı yaşamayacaksın. Yaşadığın bu hayattan kurtulacaksın. Artık seni kimse rahatsız etmeyecek.
Bunları sen mi söylüyorsun Brandon Schofield?
Evet.
O halde beni öldürsen daha iyi olur.
Ne?
Seni terk etmeyeceğim. Beni bana acıdığın için bir yere yollayamazsın.
Antonia'nın Korsikalı gözleri ateş püskürüyordu.
Buna ne hakkın var? O korkunç kararlara varamazsın. Buna izin vermiyorum. Beni saklanacağım bir yere göndereceğin yerde öldür daha iyi olur.
Seni öldürmek istemiyorum ki Antonia. Özgür olmak istedin. Ben de sana bu olanağı sağlamak istiyorum. Aptallık etme.
Aptal olan sensin. Sana hiç kimsenin olamayacağı biçimde yardımcı olabilirim.
Nasıl? Orospuluk ederek mi?
Gerekirse evet. Hayatımı kurtardın Brandon Schofield. Bana hayatımın dışında başka bir şey daha verdin. En önemlisi anlattıkların dağları terk etmemin nedenini oluşturdu. Bunu bana kimse yaptıramaz sanırdım. Biraz önce bana özgürlüğümü sundun ama geç kaldın. Çünkü kendimi artık özgür hissediyorum. Yeniden soluk almaya başladım. Bu yüzden benim için çok önemlisin.
Schofield birden içinin sızladığını hissetti. Korkuyordu da. Bu kadına bağlanmaktan korkuyordu. Onların hayatında bir yüzü, bir sesi anımsamak olamazdı. Onlar toprağın derinliğinde kalmalıydılar. Şimdi bu kadın onu derinliklerden çekip çıkarmak istiyordu. Schofield ise korkuyordu.
Neden Roma'dayız? Artık her şeyi anlatır mısın bana?
Scotsi adlı aileden geriye kimler kalmış onu anlamak istiyorum.
Büyük annemin verdiği lisede mi var bu ad?
Evet, Roma'da otururlarmış.
Hala da buradalar. Daha doğrusu ailenin bir kolu burada, Roma'nın dışında oturuyorlar.
Schofield hayretle nereden biliyorsun diye atıldı.
Kızıl Tugaylar, Scotsi Paravicini's ailesinden bir kuzeni Tivoli yakınındaki malikaneden kaçırdılar. Kuzenin işaret parmağı kesilip istedikleri fidyeyi bildiren mektupla birlikte aileye yollandı.
Schofield gazetelerde okuduklarını anımsadı. Daha sonra fidye verilmiş genç adam serbest bırakılmıştı. Sen bu operasyona katılmış mıydın?
Hayır, ben o sırada Medina'daki kamptaydım.
Schofield doğruldu. 48 saat geçti dedi alçak sesle. Helsinki'ye Talenyekov'a telgraf çekmem gerek.
Ne demek oluyor bu?
Sen yaşıyorsun, iyisin, Roma'dayız anlamına geliyor. Haydi kalk, giyinmene yardım edeyim.
15. ayrımın sonu. Sayfa 171.